Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Artık siz de haberin öznesisiniz. Tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, sesinizi kaydedin, gönderin. Telegram, Twitter, Facebook, Instagram ve şimdi de WhatsApp'tayız. Kaydettiğiniz sesi WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan'ın hazırlayıp sunduğu Verimaç programında. Verimaç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.
Mutlu günler sevgili spor severler, futbol severler. Radyo Sputnik'tesiniz. Spor zamanı diyeceğiz. Saatlerimiz 14.07'yi gösterirken Verimaç programı başlamış durumda. Ben Ata Arslan.
Ben Çağlar Öner.
Ben Serhat Ayan.
Sevgili dinleyiciler, hem yurt içinde hem de yurt dışında futbol gündemine dair çeşitli başlıklar var. Sizler için hazırlıklar yaptık. Şimdi ekip arkadaşlarıma döneceğim. Kendi başlıklarında dosyaları ne var diye ama şöyle bir biz Spor Toto Süper Lig maçlarını ele almadan önce ki şu günlerde 34. hafta müsabakaları oynanıyor. Bugün programda son günde tek maç var. Haftanın en önemli maçı son güne yetişmiş durumda. Fenerbahçe ile Trabzonspor oynayacak saatler 20'yi gösterdiğinde. Ama yerel lig yani Süper Lig'e dönmeden önce dün dev bir maç vardı. Değil mi? Ona bir değinmek lazım. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde. Artık finalin adı belli oldu ki İstanbul ev sahipliği yapacak o finale de. Finalde İngiltere ekiplerinden Manchester City ve İtalyan Inter takımları mücadele edecek. Maçın bir önemi de şu, iki Türk oyuncu karşı karşıya gelecek ve bu Türk futbolcular da kaptanları takımlarının. Bu da ayrı bir önem atfediyor bu maça. Ama öncelikle yarı final maçını şöyle bir ele alalım istiyorum. Manchester City ile Real Madrid oynadı. Yani tabii az bir şey tahmin ediyorduk Manchester City'nin böyle baskın oynayacağını ama bilmiyorum katılır mısınız? Real Madrid'in de bu kadar perişan durumda olacağını ben hiç düşünmemiştim. Ne dersiniz? Serhat abiyle başlayalım.
Vallahi Real Madrid perişan eden bence Çağlar'ın da çok sevip saydığı Kevin De Bruyne oldu. Yani neredeyse tek başına aldı maçı, sırtına aldı götürdü. Zaten son 15-20 dakikada böyle artık dili dışarı ayakkabılarına değmeye başlamıştı. Gerçekten de ölümüne oynadı yani adam. Müthiş bir maçtı. Gerçekten de tam seyirlik bir maçtı. Hani her ne kadar biz de şimdi içine kendimi de katayım. Real Madrid ya işte Şampiyonlar Ligi'nin çok güzel adamı, çok güzel takımı falan diyorsak da yani Manchester City o kadar istedi ki maçı. Acayip bir şey oldu. Bu arada en başta söylediğine de bir minik atıfta bulunmak istiyorum. Evet. İki Türk kaptanı da iki yabancı takım Türkiye'de oluyor olması bence Türkiye'nin tanıtımı için müthiş bir fırsat. Bunu umarım değerlendirebilir bizim ilgili kişiler.
Umarım bir de sene 2023 Cumhuriyetimizin 100. yaşı, 100. yılı İstanbul'da oynanacak Avrupa'nın en büyüğü. Aslında bir bakıma da dünyanın en büyük kulübü belli olacak. Her ne kadar literatürde Avrupa'nın en büyüğü belli olsa da sonuçta dünya futbol sahnesinde kulüpler bazında en büyük kim o ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Peki Çağlar sen ne söylemek istersin 4-0'lık biten maç için?
Ya açıkçası ben Manchester City'nin 2-0 maçı koparacağını ve artık yavaştan finale yavaş yavaş böyle düşük tempoda devam edeceğini düşünüyordum. Ama hiç benim beklediğim gibi bir maç olmadı. Manchester City'nin inanılmaz presi, inanılmaz bir oyun.
Çok ben, boğdular yani değil mi?
Ya Real Madrid'i ne zaman bu kadar böyle yarısına hapsolmuş şekilde gördün dersen, 2012-2013 sezonunda Galatasaray'ın dışarıda Santiago Bernabéu'da 3-0 mağlup olup içeride 3-2 mağlup ettiği maçın böyle bir 10-15 dakikası böyle geçmiş.
Selçuklu, Buraklı dönemine bahsediyorsun.
Tabii tabii, Drogba'lısı ne derdi. 10-15 dakika böyle izlemiştim. Ama maç boyu Real Madrid'i hiç böyle çaresiz izlemedim. Real Madrid tarihinin en kötü maçı olabilir. Bir de maçı anlatan spikerin bir değerlendirmesi vardı. Demişti ki Guardiola'nın teknik adam kariyerinin en etkileyici ilk yarılarından 3 tane deseniz Guardiola da herhalde bu maçın ilk yarısını söyler demişti. İlk yarıda bir cross'un direkten dönen şutu var. Real Madrid adına uzaktan bir şut. Onun dışında hiçbir şekilde pas trafiği ve oyun anlayışına dair hiçbir şey yok.
Evet.
Çok şaşırtıcıydı. Modric çok kötüydü. Kroos çok tuttu. Benzema'ya top gelmedi. Kamavinga ilk maça göre çok kötüydü. Carvajal zaten benim beğendiğim bir oyuncu değil. Benim beğenmediğim oyunculardan bir tanesi de Bernardo Silva'ydı. Real'in kilidini Silva
açtı. Yıldızı gibi oldu evet.
Haaland ama iki maçtır sahada yok. Çok iyi marke etti Real Madrid onu. Haaland'ı durdurdu ama karşınızda işte Manchester City gibi bir oyuncu olunca birini durdurunca öbür durduramıyor zaman. İşte Bernardo Silva çıkıyor, Kevin De Bruyne çıkıyor. Ya. Ondan sonra bir bakıyorsun Grealish çıkıyor. Ki presi ön alanda Grealish ile başlatan bir oyun anlayışına sahipti. Dün Manchester City'de çalıştığımız bir oyun anlayışı onlardan bu. Guardiola ne keşfettiyse iyi ki keşfetti. Acayip bir şey oynatıyor takımını.
Şimdi biz genelde böyle futbola para girdiği zaman hani işin rengi değişiyor diyoruz. Biraz böyle işin adalet boyutu zedeleniyor gibi düşünüyoruz ama şimdi her parayı bulan da her varlıklı kulüp de camia da çok başarılı olacak diye de bir kaide yok. Ama bunu Guardiola iyi beceriyor. Yani bu avantajı, bu silahı çok iyi kullanıyor. Çıkancıları söyledi. Giren oyun maç altta kalır yanı yok. İlk 11'den bakımından. Mahrez mesela gibi. Juan Alvarez girdi. Yan basının Arjantin'de yıldız isimlerinden biri. Bir de genç süperstar Phil Foden girdi.
Evet.
Yani girenler çıkanlar hiçbir birini aratmıyor. Bernardo Silva müthiş başladı maça. Hem 23 hem de 37. dakikalarda 2 gol attı. Ki birinin asisti Kevin De Bruyne'dendi. Maçın şöyle hikayesine bakıyorum. Önemli şeyler var mı? Kırılma noktaları var mı diye. 63 ve 70. dakikalarda Ancelotti değişikliğe gitti. İşte Rudiger'le Asensio'yu oyuna soktu ki çıkanlardan biri Modric, diğeri de Kroos'tu.
Evet.
Ama bu çare olmadı. 76. dakikada Akanji'den geldi. Asist yine bildiğimiz isim Kevin De Bruyne'di. Daha sonra Ay çıktı. 79. dakikada ki artık iş bitmişti yani. Arka arkaya peşi sıra bu dakikalarda 3 değişiklik daha yaptı. Artık son çare olur mu diye Carlo Ancelotti, Tchouaméni, Ceballos ve Vázquez girdi. Bunlar da şimdi bakıyorsun Manchester'daki gibi öldürücü boyutta değiller. Yani üçünde yani bunda ne olur diye bilemedim ama artık çaresizlik değişikliği olsa gerek. Son golde 90+1'de Julian Alvarez'den geldi. Asiste Phil Foden'dı. Serhat abi bir de şöyle ben istatistik bilgisi vererek sana döneyim. Mesela gol beklentisinde Manchester City 2.82 ama buna karşılık koskoca Real Madrid 0.47. Bu beklentisine bakar mısın?
0.47 ve evet. O da direkten dönen şutuyla falan.
Ha, yani. Bir de o var. Ama o direkten de çok güzel döndü ya.
Çok güzel şut ya.
Çok. Yani
Alman şutu yani.
Ben Twitter'da da yazdım. Aynen öyle. O cross'un muhteşem füzesi. İşte ne bileyim İlkay'ın Haaland'a o bakman topu attı. Courtois'un yine ilk yarıda Haaland'ın kafa ucunu.
İnanılmaz. Yani bunlar, İnanılmaz.
İşte futbol bu diyorsun ya. Evet. Bu sanat yani. Futbol bu. Ne olsa bu şeyi ben kaydettim böyle notlarıma müthişti ya.
Courtois da büyük maçların kalibi. Evet. 4 gol yedi ama.
Onu da gösterdi.
4 gol yedi ama tarihin farkı önleyen bir isim Courtois dün.
Yani bazen işte elden bir şey gelmiyor.
Tabii.
Sonuçta karşı karşıya kalıyorsun. Defansında bir şey yapmayınca istediğin kadar dünyanın en iyisi ol.
Ama herhalde Modric'i, Kroos'u, belki Benzema'yı, belki Carvajal'i ki belki değil Carvajal'i için. Bence Real Force ile Şampiyonlar Ligi'nde gördük. Yani ben Carvajal ile Modric de Kroos ile artık Real Madrid'in devam etmeyeceğini düşünüyorum. Yaşları çok ilerledi.
Evet.
Ve Real Madrid'in dün gördüğüm noktada orta saha ikilisi Kroos, özür diliyorum Modric Kroos evet. Son derece etkisiz kaldı City'nin o inanılmaz dinamik orta sahasında. Mesela Rodri, dikkat ettin mi bilmiyorum. Özellikle Rodri'yi izledim. Pas hatası yaptı galiba.
Yani hatası. Hemen hemen öyleydi.
Mesela
evet.
Stones. Stones hangi mevkinde oyuncusu?
İşte 6 numara gibi değil mi?
6 numara gibi. defalarca ileri çıkıp Real Madrid'in üzerinde baskı yarattı mesela sonuç. Uzaktan şut attı. Hakikaten çok başka bir takım hüviyetindeydi dün. Zaten maçın açılışına yine spiker arkadaş çok güzel bir şekilde özetledi. Yılın takımıyla yüzyılın takımı karşı karşıya dedi.
Yine dikkatimi çekti o. Doğru. Yani
çok güzel bir betimlemeydi. Ben de katılıyorum. Yılın takımı yüzyılın takımını mağlup etti dün. Şimdi artık gözler İstanbul'da. Haziran'da yapılacak finalde. Manchester City mi Inter mi? Tabii City kağıt üzerinde çok baskın. Ama futbol bu. Mourinho'nun otobüs çeke taktiğini Inter İstanbul'da uygular mı? Öyle bir galibiyet alabilir mi bilmiyoruz ama çok güzel bir final bizi bekliyor.
Bence de katılıyorum. Peki Serhat Ayhan ne söyler başka bu maça dair ve Şampiyonlar Ligi'ne dair?
Valla Manchester City'ye karşı uygulayacağımız en kötü taktik otobüs. Çünkü adamlarda otobüs kapısını açacak çok adam var. Otobüsün bir de çok kapısını, kapı yaratıyorlar adamlar kendilerine. Yani şimdi şey yaptık tabii ki hani pozisyon gözden kaçmasın diye anlatmak istiyorum. O Haaland'ı bir ceza sahasında bacak arası pasla buluşturan bir şey vardı. Pozisyon vardı hatırlarsınız. Yani top kalecinin bacağına çarpıp direkten çıktı. Hani o golün kaçması... O kadar üzücü ki gerçekten de müthiş bir şey olacaktı. Ya bence şeydi hani bu maç Manchester City İstanbul'da kupayı alır şimdiden versinler gibi de böyle ağır bir şey söyleyerek ben sözlerimi bu konuda noktalamak istiyorum.
Peki tarihin en farklı galibiyetli final maçı olur mu sizce?
Vallahi olur mu olur. Yani bir
ikiler manyak. İki tane gol attık diye bir oturmuyorlar yani. O hep daha fazla atalım, daha fazla atalım diye şey yapıyorlar. Yani Haaland'ın da tabii bir de rekor kırma şeyi de var, derdi de var. Her ne kadar şey yapmadıysa, şu iki maçta gol atamadıysa da 10 maçta 12 golü mü var? Öyle bir saçma sapan bir istatistiği var.
Toplamda 12 gol bu sezon Devler Ligi'nde. Yani hele ki şu son iki maçı atamadı, bu finalde fena bir patlayabilir. Eğer
önemli gol bir de hani böyle şey değil adam 20 maçta 12 gol falan değil ya bayağı 10 maçta 12 golü var abi. Olacak iş değil yani.
Ya şöyle bir mesela esame listesine bakıyoruz ya maç başlamadan önce işte 3-2-4-1 dilimi geliyor. Ya başta böyle bir hani bir futbol sever baktığında bu nasıl böyle bir diziliş diye değil mi? Serzenişte bulunabilir ama ya öyle bir şey ki 4-1 işte ileri uç hat 5 kişi yani 5 kişi sanki böyle hiç rakip ceza sahasında ayrılmamışçasına bir görüntü verdi bize. Zaten bloklar arası o kadar geniş ki yani takım boyu o kadar kısa ki sizi topyekün bunaltabiliyorlar Manchester City. Zaten baktık yani maalesef erişmiş büzüşmüşçesine bir tablo yansıttılar izleyene. Yani Real Madrid'e bunu yapan Inter'e neler yapmaz ki? O yüzden bir 4-0, 5-0'lık finale de hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum.
Ya burada Inter'e bir tek şeyde şans tanıyabilirim ben. Şimdi Manchester City'nin ikinci finali. Hı hı. 2021'de Chelsea karşısında Poto'da, Dragao Stadında 1-0 kaybetmişlerdi Havertz'in golüyle. Hı. Şimdi burada sadece Inter'e şurada ben şans tanıyabilirim. Şimdi Şampiyonlar Ligi tecrübesi, final tecrübesi, Avrupa tecrübesi daha büyük ve köklü bir takım Inter. 2010'da işte Mourinho'lu kadrosuyla Mourinho yönetiminde Bayern Münih'i Milito'nun, Eto'nun golleriyle mağlup etmişlerdi hatırlayacaksınız. Ve 2010'da Şampiyonlar Ligi'ni de almışlardı. UEFA Kupası var gibi. Finaller var, yarı finaller var. Çok daha köklü bir kulüp. Bir tek bu kazanma kültürü, Avrupa kültürü finalde baskın gelir mi? Yönetim kendi işlerinde çok daha doğru ve rahat yapılabilir mi? Sadece Inter'e burada biraz küçük bir şans tanıyabilir.
Yani işte futbolu sonuçta ne kadar silah ağır bassa da dediğin gibi Inter'in de kendince önemli şeyleri var, gerekçeleri var, silahları var. Bakalım, bekleyelim. Bu arada bu iki takım şöyle bir ayrı ayrı bu sezon neler yapmışlar onu da böyle bir ele alırsak. Mesela Manchester City G grubunda başladı. Dortmund'un yapayla mücadele ediyordu ve bunu lider tamamladı. 4 galibiyet 2 beraberlikte. Daha sonra son 16 turunda Leipzig'i eledi ki bir maçta 7-0'lık bir skor elde etmişti. Böyle çeyrek finale çıktı. Son 8'de bir başka Alman takımı Bayern Münih'le karşılaştı. 3-0 kazandı. Rövanşta 1-1 berabere kaldı. Yarı finalde de Real Madrid'de önce 1-1 berabere kaldı. Daha sonra da 4-0 yenmeyi başardı. Demir'i eleyerek finale geldi. Inter'de aslında 3 aşağı 5 yukarı. O da çok zorlu takımlarla karşılaştı. Grupta Bayern Münih vardı, Barcelona vardı ve Victoria Pilsen vardı. C grubunda burada 10 puanla 2. sırada tamamlayarak yoluna devam etti. Son 16 turunda Porto ile karşılaştı. 1-0 ve 1-1'lik skorlarla çeyreklere çıktı. Daha sonra birkaç eşleşti. Burada 2-0 yendi. Deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Ve yarı finalde de
Milan'a rakip oldu. San Siro'da 2-0. Giuseppe Meazza'da bekleyelim görelim. Güzel bir şey bekliyor olsun. 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadı ikinci kez ev sahipliği yapacak. İnşallah ilk ev sahipliğindeki kadar güzel bir futbol izlettirir.
Harika.
Değil mi? Tadına doyum olmamıştı o maçın.
Bir şey olursa özellikle Türkiye'yi tercih edebilirler yani. Abi bu Türkiye şey oluyor, hani çok güzel maçlar oluyor. Yine Türkiye'ye verelim algısını yaratırsak çok güzel bir şey olur.
Nefis olur.
Ama yani o iki Türkiye orada kullanabiliriz. Yani. Yani, hakikaten Türkiye'nin en az bu sezon geliri için çok önemli bir fırsat olabilir bu.
Şimdi biraz benim dediğim fantazi gibi olacak ama Süper Kupa finalinde Monaco yıllarca ev sahipliği yapmıştı. Belki burada da çok güzel bir maç izlersek yani birkaç sene keşke final bizde olsa. Keşke. Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor olacak. Peki o zaman geçelim mi bizim ligimize, bizim maçlarımıza?
Geçelim bence.
Hadi bakalım. Dün de sevgili dinleyiciler 4 maç oynandı. Düzeltiyorum, 3 maç oynandı çünkü ikisi hükmen, onları geçelim. Başakşehir Ümraniyespor'la 1-1 berabere kaldı ki burada maçın büyük bölümünü aslında Başakşehir öne geçmesine rağmen kırmızı kartla bayağı bir dezavantajlı konuma düştü. Gole de engel olamadı ve 2 puanı kaybetti. Ümraniyespor'da yeniden bir Umut Nayır destanı yazılıyor. Gol atmayı başardı, vallahi helal olsun.
17 gol.
17 gol oldu. Ankara Gücü Antalya Spor'la 1-1 berabere kaldı. Ama biz günler öncesinde de söylemiştik. Haftanın en çok merakla beklenen ikinci maçı, yani Fatih Karagümrük'te Adana Demirspor maçı da bayağı güzel geçti. Burada 3-2 deplasmanda olmasına rağmen Akdeniz temsilcisi 3 puanı uzanmayı bile okurup golüye, işte Belhanda'nın özel çabasıyla,
Yusuf Sarı'nın inanılmaz performansı.
Yusuf Sarı'nın
çok özel bir performans.
Aynen öyle. Ve bir de genelde haftanın 11'ine seçilmeyi başaran bir kaleci Ertaç Özbir.
Evet.
Ki bu maça da aslında fena başlamadı ama iki şanssız da gol yedi. Bütün bu eksilere rağmen de galibiyete uzandı.
Aslında Cagney'in golünde çok ciddi bir hatası olduğunu düşünmüyorum ya Ataben.
Yani işte
neredeyse boş kale çünkü yani.
Evet.
Açısı biraz şey.
Şanssızlık ama ilkinde yani
evet, ilk
fena oldu.
Çok fena, fena oldu. Bir de elinden kaçırdığı kornere giden bir top var ya. Ki o da gol olabilirdi.
Tabii.
Fena bir
o da vardı. Senet abi sana döneyim. Neler söylemek istersin?
Maçın hastası oldum. Bu arada Borini'nin düzenli ve daimi hastasıyım. Bunu buradan beyan ve taahhüt etmek istiyorum. Gerçekten çok acayip bir adam bu. Çok acayip adam. Benim için maçın iki sürpriz vardı. Birisi Adem Lahiç, birisi Kerim Fıray. Eskiden Beşiktaş'ta görmeye alıştığımız, adını unuttuğumuz. Öyle futbolcular vardı değil mi ya? Falan oldum böyle.
Feguli de öyle abi.
Abi evet. Yani ama Feguli giren nispeten yanında hani gördüğümüz adamlardan bir tanesi. Kerim Fıray'ı en son nerede seyrettik tam hatırlayamadım. Öyle söyleyeyim.
Ben de
Başakşehir'de falan izlemişimdir herhalde.
Evet.
Öyle muhtemelen bir şey olsa
yani.
Gerek.
Ama böyle görünce böyle bir nostalji oldum. Geçmişimi hatırladım falan. Aa o yıllarda işte şuydu falan diye böyle tarihte geriye gittim. Ama şey yani gerçekten Adana Demirspor hakkını vererek oynadı yani. Hakkıyla şerefiyle oynadı. Karagümrük'te hiç kapanmadan, hiç şey yapmadan. Yani maç gibi maç. Gerçekten de o bizim dün söylediğimiz şeyin hakkını verdiler her iki takımda.
Vallahi bravo. İkisini de ayrı ayrı tebrik edelim.
İki İtalyan efsane de karşı karşıyaydı. Montella ve Pirlo bu arada.
Evet.
O bakımdan da çok önemli bir maçtı. Ve hakikaten Adana Demirspor çok hak etti bence. Orada Karagümrük'e dair şunu söylemek isterim. Koli eğer son paslarda birazcık başarılı olsaydı işler çok başka olabilirdi ama Adana Demirspor'un hakikaten çok kaliteli ayakları var.
Evet.
Şimdi Akintola'yı, Belhanda'yı, Emre Akbaba'yı, Onyekuru'yu, Yusuf Sarı'yı, yine forvetleri Sisse'ydi zannedersen forvetleri değil mi?
Sisse'ydi yanlış mı? Galiba.
Şerif Endiaye, özür dilerim.
Endiaye.
Şerif Endiaye. Hakikaten çok atletik ve birbirini çok tamamlayan bir beşli. Badu Endiaye'yi de dahil edebiliriz orta alanda. Savunma hattında Samet çok iyi oynadı. Çok iyi bir kadro kurduğunu düşünüyorum Demirspor'un. Katlayıp devam eder. Yani dönem akımlar çok başarılı çıkışlar yapıyorlar. İşte yakın dönemde Akhisar Spor yapmıştı. Şimdi alt liglerde. Kardemir Karabük Spor, Lua İlhan Parmak, Ahmet İlhan üçlüsüyle Mesut Bakkal yönetiminde uçuyordu bir ara. Onlar gittiler. Umarım Adana Demirspor çok kalıcı olur.
Evet.
Yani
inşallah.
Türkiye'de de İngiltere'deki gibi böyle kalıcı takımlar olmalı. İşte Leicester City neler yapıyor? İlk 5'te hep.
Tabii.
İlk 6'da işte West Ham keza öyle. Tottenham öyle. Türkiye'de de olmalı bence bunlar. Yani takımın performansları çok dönük olmamalı.
Aynen katılıyorum sana. Efendim
bir hatırlatma yapmak istiyorum izninizle. Beni Adana Demirspor'da da en çok şey yapanlardan bir tanesi Gökhan İnler'di. Şimdi Gökhan İnler deyince yine geçmişe doğru gidiyor. Gökhan İnler şu anda 38 yaşında. ve 70 dakika sahada kaldı. İlk 11'de çıktı. 70 dakika sahada kaldı. Bu sezonda 25 maç yapmış. Hani herkes Atiba'ya var işte efsane bilmem ne falan diyor. Gökhan İnder'in hakkını verelim ya orada. Adam yıllardır bu sahalarda ve hiç sesini çıkartmadan takır takır da maç yapıyor. Bak 25 maça çıkmış bu sene.
Ve bir çizgisi işte var değil mi? Yani. Hiç düşürmedi onu da. Bir standart elde etti. Bravo.
38 yaşında ya. Evet. 38 yaşında yani. 84 doğumlu adam bu arada yani.
Ve takır takır da top oynuyor.
Evet evet. Yani 38 yaşında ama 84 doğumlu ama. Yani bu arada Haziran'da da 39'a girecek. Önümüzdeki birkaç günde. Yani hani onu da şey yapmamak lazım. Helal olsun bu adama. Ya işte profesyonel böyle olunur diye adamı alıp duvara asmak lazım gerçekten de.
Kesinlikle. Şimdi Sait abi biz Çağlar'la stüdyoda önümüzde televizyon var. Biraz da göz ucuyla ona da bakıyoruz haberlere falan. Az önce gördüm Galatasaray'da kombine biletler gelecek sezon bitiyor. İnanabiliyor musun?
Ne güzel ne güzel. Yani, helal olsun.
Onca biz işte mesela ekonomik duruma dair evet. bazı şeyler olumsuz göstergeler var diyoruz. Enflasyon, hayat pahalılığı şu bu ama yani buna rağmen bu kombinelerin hemen tükenmesi... Olayı bravo.
Türkiye'de kaç yüz bin tane milyarder var diyorlar. Kombineleri alacak illa bir 30 bin kişi var yani. Hani tabii. O konuda şey olacak takımların şey çekeceğini zannetmiyorum ben. Hatta nasıl çekmiyorlar, nasıl satılmıyor diye de şaşırıyorum bazen. Fenerbahçe içinde, Beşiktaş içinde, Galatasaray içinde. Evet yani doğrusu bu aslında. Yani o 30 küsür bin tane milyar TL'si olan insan illaki vardır Türkiye'de. Onların alması kadar da doğal bir şey olamaz. İşte doğru yatırımlarla takımı doğru yere getirmek de aslında ne kadar iyi işler yapılabileceğinin göstergesi. Çünkü Barcelona'da hava parası veriyorsunuz mesela orada kombi alabilmek için ve adamların sınırı 80 bin kişilik mi? Ya öyle bir şey yani. Barcelona, orada oturacak yer, parasını alacağınız evet. otunuz yok yani.
Bu arada de tabii dün konuştuk evvelsi gün mü tam hatırlayamıyorum da Altın Ordu'ya bir altını çizmiştik. Bir maalesef kötü haber işte başkan açıklama yaptı. Seyit Mehmet Başkan'ı Altın Ordu'da devretme kararı almış.
Evet.
Yoruldum kelimesi bile çok yersiz kalır ben bittim diyor. Dünya gözüyle hepinize helalleşmek istiyorum ifadelerini kullanmış ve kulübü devredeceğini söyledi. Üzücü bir gelişme. Altın Ordu ki futbolcuları... önemli sahnelere taşıdı. Önemli seviyelere çıkardı. İşte onlardan bazıları mesela bayağı bir bonservis geliri de elde etti bu sayede. Mesela 7,93 milyon euro kazanmış. Cengiz Ünder satıştan 4,8 milyon euro. Berke Özer 2,5 milyon euro. Rabil Tagir aynı şekilde 2,5 milyon euro. Barış Alıcı, Burak İnce, Alican Özfesli, Gökhan Karadeniz, Enis Destan, İbrahim Tuna, Erce Kardeşler gibi say say bitmez. Sayısız önemli futbolcuyu futbol sahnesine taşıdı Altın Ordu Kulübü ve edilecekmiş. Böyle de bir hüzünlü bir gelişme diyelim Altın Ordu açısından. Peki var mı başka?
Minik bilir miyim bunun için tabii. Altın Ordu için? Yani orada başkan biraz Türk gibi düşündü. Başkan her şeyi kendi yapmaya çalışıp bütün yüz tanın da otomatik olarak 5 sene içinde perte çıktı resmen kelimenin tamamen de çok çalıştı. Ama keşke başkan mesela çıtayı bir tık yukarıya çekebilseydi. Yani şimdi mesela evet şeyi söylüyoruz Cengiz'i 7 milyon euroya sattılar müthiş bir şey. Ama Cengiz bir sonraki transferini 20 milyon euroya aldı. Yani takımı aslında belki daha görülebilir liglere ya da kupalara çıkartabilseydi Altın Ordu o zaman kendisi direkt her oyun 20 milyon alabilirdi. Yani ikinci yani hani o biz şimdi şey gibi yapıyoruz takoz yani ilk sahibi olarak az parayı alıyoruz. Aslında ikinci hani ana caddede satsaydık bunu başka bir şey olacaktı. Başkanın oraya doğru vizyonunu evlemedi başkan. Ha bir de dediğim gibi iş devredemedi. Çok yoruldu o yüzden de her şey de gerçekten çok yoruldu. Yorulmaması gereken bir zamanda yorulmuş oldu.
Evet bakalım ne olacak. Peki buradan nereye geçelim? Ankara Gücü tamam.
Son dakika golü.
Evet 90+3.
Vallahi. Evet ya. Neler oldu neler değil mi?
Karambol yani hani karambolün karamboli bir golle birbiri yakaladılar var ya yani böyle gerçekten şeyi gördüm Ankara Güçlü'nün suratında o mutluluk ve şaşkınlık ifadesi ikisi karışık bir ifade gördüm yani gerçekten de onlar da inanamadı.
Yani biz ne olduk dercesine diyorsun değil mi?
Evet evet. Bir de yani hani maçta böyle Antalyaspor'un çok öne geçebileceği bir maç gibi durmuyordu. Ankara bastırdı. Evet. Antalya 60 küsürlerin sonunda attı. 70'e doğru attık galiba golü. Yanlış hatırlamıyorsam ben. Fakat 90+3'te Ankara Güçlerin arasında olmak isterdim. Yani o hakikaten acayip bir sevinç vardı.
68'deydi abi ilk gol. Gülbura'nın son golü 90+3'te Nilsson'dan. Geldi gol. Evet. Yani evet, enteresan maçlardan biri oldu.
Yani böyle şey oldu, çok enteresan bir maç oldu gerçekten de.
Ama Bertuğ Yıldırım Hatay'dan değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam.
Evet, evet.
Yani
evet.
Üzerine koyarsa bence iyi futbolculardan biri olacak. Belki hani zor geçiyor şu dönemler onun için ama yani yetenekli bir futbolcu. Çalışır, üzerine katarsa önemli işler yapar diye düşünüyorum. Bakalım, henüz çok genç tabii. Bilmediği bir, daha önce bilmediği, fazla değerlendirmediği bir takıma, camiaya gitti. Yavaş yavaş ısınıyor ama tam kafaya hazır olduğunda bence Antalya Spor'da dikkat çekici isimlerden biri olacaktır diye düşünüyorum. O zaman ne yapalım? Önümüzdeki hafta maçlarına bakalım mı? Bence Trabzonspor'da oynayacak.
Derlemesi var aslında. Tam da böyle hani Şampiyonlar Ligi'nde iki tane Türk oyuncu var demişken.
Tamam.
Bir akşam gazetesi Lejyoner derlemesi yapmış. Onu paylaşmak istiyorum bizle.
Olur abi, lütfen.
Başlık şey, hani futbolda ihracat fakiriyiz demiş akşam gazetesi. Çünkü işte birinci sırada yani en çok futbol eden ülkeler sıralamasında 1289 futbolcuyla Brezilya varmış.
Hmm.
Ondan sonra biz kaçıncı sıradaymışız? 70 küsürlerdeymişiz, evet. 73. basamaktaymışız biz. En çok yurt dışına futbolcu gönderenler arasında. Hatta önümüzde Özbekistan varmış, Venezuela varmış, İsrail ve Gambiya varmış. Şimdi bu tam dün konuştuğumuz 8+3 hikayesine geliyor. Neden? Biz çünkü 8+3'leri yapınca illa 3 tane Türk oynatacaksınız deyince onlara aslında bizim vermememiz gereken paraları veriyoruz. Onlar da yurt dışına gitmeye çalışmak yerine burada çok güzel ve fıstık gibi paralarla yaşıyor. Yani sonra böyle bir şey var. Bunu gözden belki kaçırmak lazım. Birkaç şey yapmışlar. Hani kimler çıktı dışarıya diye. Hus diye Ozan Tufan, Ren, Doğan Alemdar, El İttifak, Berat Özdemir, Rıdvan Yılmaz, Glasgow Rangers, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Çağlar Sevincu, Enes Ünal, Okan Yokuşlu falan gibi böyle 28 futbolcu var gerçekten de. Aralarında böyle hep 20 yaşlarda bir sürü oyuncu var. Şey gibi, Serdar Saatçi gibi, işte ne, Halil Bağcı gibi.
Evet. Ya sen böyle sayınca şimdi Ozan, Çağlar Sevincu, şu bu. Yani o kadar güzel aslında bir jenerasyon yakaladık ki bir takım bazında. Yani bu yazık olur. Biz bir jenerasyonun nesli daha heba edersek, önemli bir başarı bilemezsek uluslararası sahada. Üzülürüm yani.
Biraz şeye benzetiyorum ya, Belçika'dan o efsane. Heh,
onun gibi olacak.
Çok
evet.
Öyle olacak bir kadro olarak görüyoruz yani, ama ya umarız doğru tercihdir. Teknik adam tercihi.
Yani, büyük ihtimalle değişecek.
Evet.
Olmayacak gibi. Yani ne kadar reddese de federasyon. Gerçi federasyonun başındakiler, yönetici, başkan dahil, onların da kısa vadede duracağı da benzemiyor. Yani bir bilinmezlik vardır, gidiyor, neler olacak.
Ama söyleyeceğim, federasyon şunu yapmıyor mesela. Belçika'dan efsane jenerasyon çıktı, efsane kadro çıktı diyoruz ama Belçika şöyle bir şey yaptı. 4-3-3 kadrosu bütün iki takımla yaptı ki milli takımın 4-3-3 kadrosuna şey çıksın.
Evet.
İş çıksın. Yani onlar öyle oynayabilsinler. Hatta dedi ki biz bu sene bu eğer şeyi oynatmak için adam almanız gerekiyorsa ya da aldığınız adamlardan zarar edecekseniz federasyon olarak bunu karşılayacağız dedi. Ve onu karşıladılar gerçekten de. Kulüplere, ilgili kulüplere para verdiler.
Hı hı. O senin söylediğine benzer. Evet.
Biz teknik direktörde daha anlaşamıyoruz. Bırak sistemi bilmem neyi falan. Yani Belçikalılarla biz o anlamda boy ölçüşemeyiz. İşte onun için de 10 milyon Belçika jenerasyon çıkartıyor. Biz jenerasyonlar izliyoruz.
Tabii. Tabii. Üzücü yani maalesef. Şimdi bir de şöyle şunu da es geçmeyelim. Şampiyonlar Ligi dedik, işte final, İstanbul, City, Real Madrid, hepsini şöyle bir ele aldık. Bir de bugün Avrupa Ligi, Avrupa Konferans Ligi'nde de yarı final ikinci maçları oynanacak. Avrupa Ligi'nde Sevilla ile Juventus, Bayer Leverkusen'la da Roma maçı gelecek. 3 numaralı Konferans Ligi'nde ise Basel ile Fiorentina, Alkmaar'la da West Ham United karşı karşıya gelecek. Burada Türk futbol severler mesela Basel Fiorentina eşleşmesinde tarafını belli etti çoktan Fiorentina. Çünkü Basel tur atlayacağı vakit ülke puanı bakımından İsviçre'nin bizim üstümüze geçmesi kuvvetle muhtemel. O yüzden Fiorentina da dost takım sayılır. O da Fatih'in bir zamanlar çalıştığı güzel kulüplerden biriydi. Bakalım, umarız Fiorentina üzmez bizi diyelim. Tarafımızı belli edelim bu eşleşme için. Evet, bu maçlarda saat 22'de oynanacak ve tüm Avrupa kupalarında böylece biz akşam saat 12 itibariyle öğrenmiş olacağız.
bu hafta sonunun maçlarına geçelim mi? Var mı başka böyle istatistik?
Bence artık özel derbiye geçelim.
Derbiye ya da tamam.
Muhakkak konuşalım artık.
Derbiye de biraz eğilelim olur.
Derbiye ben size şöyle bir orta yapayım isterseniz. Hı. Trabzonspor'un teknik direktörü rahat olun kazanacağız demiş Bielica.
Yani bu işte biraz camiayı konsolide etme, hedef gösterme açısından güzel açıklamalar bunlar. Bakalım bu dediğini sahada ne kadar icraata dökecek? Esas soru o.
Vallahi Kılıçdaroğlu da diyordu. Öyle olmadı. İlk turda bitiririz diyordu. Öyle yani, olmadı değil mi?
İşte iddialı oluyorlar. Gerçek diye biliyorum.
Sahaya çıkmadan o belli olmuyor.
Evet, evet. Yani burada belki mesela puan farkı 8'e çıktı. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında ama tabii maç fazlalığıyla şu an Galatasaray 8 puan farkla önde. Yani her ne kadar biraz böyle moral, motivasyon bakımından biraz kırıcı olsa da bence Fenerbahçe burada net bir galibiyet elde edecektir diye düşünüyorum. Yani zor bir maç tabii.
2-1 diyorum ben Fenerbahçe lehine. Kararım kesindir.
Ben de 3-0 diyorum.
Fenerbahçe.
3-0 Fenerbahçe.
Fenerbahçe bak içeride maç kazanamadı, derbi kazanamadı.
Kazanamadı ama mesela ilk maçta da 2-0 kaybetti Trabzonspor'a. Yani bunu bir şey gözüyle görecek, bir rövanş gözüyle görüp daha bir asılabilirler yani. Hele bir de yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Sezon bitmek üzere.
Birisi Jorge Jesus'u kandırırsa, abi bu derbi değil, yok biz onlarla hiç rakip değiliz aslında, onlar şey değil filan derse Fenerbahçe'nin şansı büyüyebilir.
Zaten
çünkü derbi maçlarda çok kötü oynattı takımı.
Jesus'un Avrupa maçı sonrası mı bir açıklaması vardı? Senin söylediğini hatırlattı bana. Ya işte ne oluyor ki yani bir maç falan. Hani büyük maçı biraz böyle bir hafif böyle bir küçümseyici bir edası vardı. Hangi maçta yaptığı açığını bilmiyorum ama bazı maçların önemine yeteri kadar kalmış gibi gözüküyor. Portekizli hoca. Öyle bir eleştiri getirebiliriz.
Ya evet. Yani Jesus bunu mesela Portekiz'de çalışırken söyleyebilir. Yani mesela Porto ile Benfica arasındaki bir müsabaka sıradan bir sportif müsabaka, bir büyük maç olarak değerlendirilebilir ama Türkiye'de her ülkenin dinamiği farklı yani. Böyle değerlendiremez. Şimdi Liverpool-Everton maçını, Celtic-Glasgow Rangers maçını sıradan spor müsabakası olarak değerlendirebiliyor musunuz? Yani. Ya da River Plate-Boca Juniors maçını.
Orada böyle çok, bir şey desen nasıl bakarlar
tabii,
suratına
çok başka yani? Yani. O ülkenin dinamiğine göre konuşmak lazım. Jesus çok köşeli bir teknik adam. Ben hayatım öyle. Bir doğrundan başka bir doğruyu kabul etmeyen, başka bir doğrunun olduğuna ihtimal vermeyen, beraber yaşanılması zor birisine benziyor.
Gibi gözüküyor. Tabii hiç böyle bir yakın ilişkide olmadık ama öyleymiş gibi gözüküyor yani. Doğru diyorsun.
Bana biraz öyle geliyor.
Peki. Buradan ne yapalım? Başka Serhat abi var mı notların?
Minicik bir not vermek istiyorum. Yine gazetelerde, haberlerde vardı bugün. Rıza Çalınbay 17 yaşındaki bir futbolcuyu sahaya sürüp onu golle buluşturdu hakikaten de. İşte Rıza Çalınbay'dan yeni bir yetenek daha demişler.
Önceleri kimmiş?
17 yaşında. Önceleri mesela Alper Potuk'u örnek göstermişler. Şeyi örnek göstermişler filan. Böyle birkaç örnek vermişler. Emre Ukay diye bir 17 yaşındaki futbolcuymuş ve Kasımpaşa'ya gol atmış.
Bu arada Sivas demişken de...
16 yaşındayken bu arada kamplara katılım almaya başlamış Rıza Çalınbay'ın. Bayağı da boylu çocuk bu arada. 17 yaşında demiyor yani. Yani şey değil. 2006 doğumlu bu arada. Yani 17 yaşındayken hakikaten 17 yaşında.
Emre Kılınç da Mert Hakan'ın da Sivas'a döneceği konuşuluyor. Ne kadar doğru bilmem. Bir ihtimalde Mert Hakan hatta yeni çıkacak Samsunspor'la da bir dirsek teması kurmuş sanırım. Oraya da bir kayabilir ama iki ismin yeniden Sivas'a döneceği konuşuluyor, dillendiriliyor.
Ben çok isterim ya. Bilmiyorum. O Sivas'ı çok seviyordum.
Evet,
Mert Hakan, Emre Kılınç, Kan Arslan. Hakikaten iyi yerlileri vardı. Çok isterim ben iki oyuncunun da Sivas'a dönmesini.
Yani yapamadılar sonuçta. Evet. Olmadı.
Olmadı. Yoksa... Emre Kılınç Ankara Gücü'nde bu arada kötü bir performans göstermiyor.
Evet.
Onu da vurgulamak lazım. Galatasaray'da da bazı maçlarda çok öne çıkmıştı ama o arzu edilen seviyeye Sivas Spor'daki oyun kalitesine bir türlü yaklaşamadı. Tabii büyük takımda oynamak biraz daha başka. Bu arada Fenerbahçe Trabzonspor maçına dair şöyle bir önemli detay var. Fenerbahçe bu akşam puan kaybederse, Galatasaray'da cumartesi günü Sivas'ı yenerse cumartesi günü şampiyon belli.
Evet. Düğüm çözülecek.
Düğüm çözülecek. Hı-hı. Yani Galatasaraylılar bu hafta sonu şampiyonluğu bekleyebilir artık. Bu arada 2011-2012 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'da da yine Sivas Spor maçında düğüm çözülüyordu. Geçmişe yönelik bir atıf olabilir. Galatasaray o maçı 4 diyerek kazanmıştı. 2 Selçuk İnan, 2 Burak Yılmaz. Goller 4-2.
Peki.
Galatasaray tabii Fenerbahçe bakmaksızın önündeki Sivasspor'u ve ondan sonra da karşılaşacağı Ankara Gücü'ydü galiba. Hı hı. O ikisini de yendiği vakit zaten Ali Sami Yen'e Fenerbahçe'yi şampiyon apoletiyle ağırlayacak, evet, konuk edecek o maçta. Yani böyle bir avantajı var. Ama tabii futbolu her şey olur mu olur. Bakalım. Bize de izin olacak. Peki buradan neyden bahsedelim?
Burada biraz iki takımın da eksiklerinden bahsedelim isterseniz. Olur. Sarı lacivertlilerde 4 eksik var. Altay, Lincoln Henrique ve Osay Samuel sakat. İrfan Can kırmızı kart cezalısı. Trabzonspor'da da Dansville, Dorukhan, Yusuf Yazıcı ve Bakasetas kadroda yok. Özellikle Bakasetas'ın eksikliği. Çok
büyükmüş,
fena.
Evet.
Tabii. Ya orta sahanın herhalde Siopis-Hamsik ikilisiyle kurgulanacağı düşünülüyor. İşte Vişça, Abdülkadir, Trezeguet ve Maxi Gomez ileri dörtlüsü.
Burada artık tabii Hamsik'in de belli bir yaşı var ama sonuçta Avrupa'da önemli yerlerde bulunmuş, başarıları imza atmış, kupalar almış bir futbolcu ve burada Hamsik'liğini gösterebilecek mi? Maça damga vurabilecek mi yani? Trabzonspor'da böyle kilit adamlara ihtiyaç var.
Kesinlikle öyle.
Öbür türlü işi zor.
Sezon başından bu yana bu arada sakattı ve çok az maça çıkabildi. Hı hı. Bana göre yaşında verdiği o maç eksiğini kapatması gerekiyor Hamsik'in. Artık sezon bitti ama yavaş yavaş bitiyor ama bu sene oynasaydı yine bir tat verirdi Trabzonspor'u. Hı hı. Başka bir noktada görebilirdik. Hamsik yoktu. Yani lider oyuncu diyoruz ya.
Evet.
Hamsik olsaydı sahada lideri olacaktı Trabzonspor'un.
Hı hı hı.
Olmadığı için yoktu.
Doğru. Fenerbahçe'de de Arda Güler.
Evet.
Değil mi? Orada ona çok iş düşüyor. Zaten takımın en isteklisi. Hı hı. Ama bu istek oluyorum derken de zaman zaman kontrol dışına da çıkabiliyor. Onun eksi hanesine yazılabiliyor. Ama ne kadar hatalarından fazla güzel işler yaparsa takımını o kadar çok rahatlatacak. Zira onun dışında böyle Fenerbahçe'de şöyle bir yükü alayım sırtıma götüreyim diye bir oyuncu ben göremiyorum. O yüzden bu konuda biraz Fenerbahçe'nin şeyi var, dezavantajı yani, var gibi.
Yok, eğer çıkarsa belki bir fark yaratabilir Fenerbahçe'de. İyi gününde olursa Valencia bir fark yaratabilir Fenerbahçe'de. Onun dışında benim de Ferdi bir fark yaratabilir Fenerbahçe'de. O da muhtemelen
mesela, evet,
sağ bek olarak bu karşılaşmaya. O sahi yok çünkü. Solda da Perez'i görürüz. Juan Perez'i. Ama Osterwolde'yi yine göremeyeceğiz mesela. O kadar para verilen oyuncuyu.
Yani bir de o var.
Evet. Göremeyeceğiz çok yüksek ihtimalle. Trabzonspor'da da muhtemelen Larsen, Eren bek iki isimle oynanacak. Bartra, Hüseyin stoper tandemiyle sıkılacak. Bakalım. Umarız lezzet olarak, tad olarak uzun yıllar unutulmayacak bir 90 dakika olur. Çünkü Trabzonspor zaten çok erken veda etti onlara. Fenerbahçe'de de artık tükenen umutlarını diri tutmak adına bu maça çıkacak. Bakalım ne olacak.
Hı hı. Bekleyip görelim. Saat.
Trezeguet kilit isim olabilir belki. Trezeguet'in çünkü transfer olması isteniyor ya, o da istiyor zaten transfer olması. 6 milyon euro, bir de böyle uçuk bir transfer ücreti koydular şeye. Bonservis koydular. Trezeguet kendini göstermek için bugün çok iyi kasabilir. Yani orta sahada bir şeyler yapıyor olabilir.
Yani sonuçta bu tür dev maçlarda birkaç haftadır yukarı oynayan isimlerin sivrilmesiyle öne çıkıyor oluyor bu karşılaşmalar.
Tabii, tabii,
yani
tabii.
O yüzden bunları da ayrı bir gözle izlemek lazım.
Çok kötü futbolcu değiller. Hı-hı. Sadece oynamamayı seçiyorlar. Yatmayı tabii seçiyorlar. İşte böylesi maçlarda seçiyorlar ve gerçekten de oynuyorlar mesela. Böylesi maçlarda. O önemli. Ya burada minicik bir notum var. Birinci ligle alakalı. Şeyi hatırlarsınız. Altay'ın Marco Paşao.
Evet.
Hatırlarsınız. İnanılmaz bir golcü. Acayip bir adam.
Oynuyor.
Tabii. 38 yaşında. Ve hala oynuyor. Hatta şu anda gol krallığında birinciliği paylaşıyor Sakaryaspor'un Kabongo'yla. Eğer bu sene de gol kralı olursa tarihi bir rekor olacakmış bu. Üst üste dördüncü gol krallığını, daha sonra dört gol kralı,
evet,
dört kez,
evet,
gol kralı olmuş olacakmış. Altı ay içinde acayip bir şey diyorlar. Yani bana da ilginç geldi. Gerçekten de seyrettiniz mi bilmiyorum. Paşa böyle şey gibi, leblebi çekirdek gibi gol atan. Hani şeyler var ya, Brezilya ekolü, o ekolden birisi yani.
Şu da enteresan, bir alt ligde mesela gol kralı olan futbolcular aslında bir üst ligde yer bulabiliyorlar. Ama Paşao'yu nedense kimse tercih etmedi.
Evet.
Yani. Çünkü çok yaşlı. Yani evet, gol atmaya başladığında, gol kralı olmaya, hı-hı, başladığında 33-34 yaşındaydı. Ve hani bu sene de bırakır artık, bu sene de bırakır, hı-hı, artık diye diye ama adam her senede gol kralı oldu yani. Dediğin gibi çok acayip goller atıyor. Yani böyle kaval kemiğiyle, omzuyla, başıyla, ayağıyla, içiyle, dışıyla filan her yerden gol atıyor adam. Çok değişik bir adam Paşa.
Evet. Peki. Paşa hakkında da düşüncelerimiz bu yönde.
Artık şimdi ligler bitiyor. Türk takımları için transfer süreci başlayacak. Hı hı. Çok da fazla iddia göreceğiz ya biz gazetelerde.
Tabii.
Her sene olduğu gibi, her yaz olduğu gibi bu yazda.
Kaçta kaçı tutacak
şimdi
acaba?
Liverpool sezon sonunda 4 oyuncuyla yollarını ayıracakmış. Şu isimlere bir bakın. Ben yaz
İşler
döneminde
kabartır.
Yaz dönem 3 ay garanti veriyorum yani. 3 ay garanti veriyorum büyük takımlara yazılacağını. Bu 4 oyuncu şu: Firmino.
Zaten şimdiden bile.
Tabii. Galatasaray'a yazıyorlardı evet. Zaten. Naby Keita.
O da aynı şekilde.
James Milner ve Chamberlain.
Hmm. Chamberlain'i çok beğeniyorum bu
ben
arada.
Ben de çok beğeniyorum.
Yani o daha iyi yerlerde oynaması lazım. Zannetmiyorum bizim ülkemize gelsin. Hani diğer ikisini, üçünü bilemem ama. Yani onun biraz daha yolu var. Premier League olur, başka bir yer olur.
Bence Chamberlain evet büyük değil takımlardan mi? Biriyle devam edebilir. Ben de çok beğeniyorum. Milner benim çok haz etmediğim oyunculardan.
Yani, zaten herhalde biraz yakalıyorum.
Ama Firmino ve Naby ben Türkiye'de örneğini yalan söyleyeyim çok isterim.
Ya Firmino'da daha iş var gibi gözüküyor. Yani yedek kaldı. Tabii orada Nunez vardı. Daha sonra Gakpo geldi ve iyiden iyiye B planı, C planına düştü. Ama geçenlerde bir forma giydi bir yerde. Nerede o maçı hatırlamıyorum da. Bir golde falan da atmıştı yani. Hala etkileyim mesajı veriyor aslında.
Evet. 31 yaşında bir de. Çok genç. Naby Keita da 28 yaşında. Milner 37'ymiş bu arada. Bayağı artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyor o da futbol hayatında. O da belki Suudi Arabistan civarı bir yerler yapabilir. Belki Amerika
de.
Yapabilir. Belki de. 29 yaşında da Chamberlain.
O da daha genç.
O da daha genç. Bakalım nerelere gidecekler. Ama bizim sayfalarımızı süsleyecekleri kesin.
Aynen. Gazeteler, spor gazeteleri yaşadı sayfalar.
Bugün baktınız mı bilmiyorum. Bugün Fenerbahçe'ye Livakovic'i yazmışlar.
Dinamo Zagreb'in. Birkaç gündür yazılıyor evet.
Ya arkadaş hani Fenerbahçe'nin iki tane gencecik Türk kalecisi varken tamam eleştirme bilmem ne filan ama 10 milyon euroyu Livakovic'e verir mi Fenerbahçe? Ya da verilir mi böyle bir şey? Çok içinden çıkamadım o haberin yani. Gerçekten bana günün en mantıksız en şuursuz haberi gibi geldi.
Şimdi tabii ki de kalitesi tartışılmaz. Gördük Dünya Kupası'ndaki başarılarını. Hani illaki bir katkı yapacaktır ama işte senin de dediğin gibi iki tane iyi yerli kalecin varken 10 milyon
8 artı varken.
Ha bir de o da varken. Ben de pek ihtimalim. Bakalım.
Ben direkt Asparagas diyorum geçiyorum.
Yani Galatasaray'ın esasen kaleci araması lazım artık. Yani Mustera sonrası o 12-13 yıllık sonraki döneme artık alışması lazım sarı kırmızılıların. Yani bana sorsalar sormazlar ama yani bir yerli kaleciden yana tarafımı kullanırım. Ama illa yabancı diye tutturulursa da hani Galatasaray'ın daha çok peşinde.
Yani gerekir. Mesela kimi transfer edersin Galatasaray'a Mustera'nın ardından?
Yani
ben bir şey söyleyeyim mi? Kim gelse yazık olur.
Kim gelse yazık olur.
Yerli oyuncu bence işte. Yerli kaleci gelmemeli Mustera'dan sonra.
Ama bir şekilde de nasıl
Galatasaray'da hiç yerli olmadı bir de ya.
Doğru dürüst olmadı evet.
Tutmadı
yani.
Hiç tutmadı.
En son Hayrettin vardı.
Işte. Hayrettin bir Aykut vardı bir.
Aykut, Orkun.
Şu uzun saç değil mi? Mesela bence iyi kaleci ama işte tabii yabancı kaleciler olunca yerli hemen çöpe atıyoruz biz.
Aykut'un ama çok ciddi yan top zaafı vardı. Onu evet, çözemediler evet. Galatasaray'ın kaleci antrenörleri. Yan top zaafının gitti çocuk.
Yazık oldu.
Çok yazık oldu.
Bir de Galatasaray'da koyduğu referanslar çok yüksek. Yani hani Galatasaray'da en kötü kaleci kimdi diye düşünecek olursa hani gelmiş o efsane olmuş isimler arasında hani gerçekten de çok büyük farklar var. Hani ya çıta o kadar yüksek ki gerçekten de yani şu anda hani Muslera'nın olduğu formsuz durum bile ne bileyim mesela Beşiktaş'ın bir sürü senelerce bulamadığı kaleci formu yani.
Kesinlikle katılıyorum.
Hani, yani Galatasaray gerçekten de kaleci şansı daima en tepede oldu. Hani bir yere para alacaksak kaleciyi harcayalım deyip gerçekten de onun meyvesini çok yedi Galatasaray.
Simović'le başlıyor işte bu.
Evet.
Simović, Tafarel'le devam ediyor, Mondragon'la devam ediyor, sonra Mustera. Ama bu aralarda unutuluyor bak, çok fazla kaleci geldi Galatasaray'a. Zapata geldi, Leo Franco geldi, De Santis geldi.
Evet.
İşte yerli kaleciler Orkun'dur, efendime söyleyeyim Aykut'dur, Bunda Hayrettin mesela 90'lı yıllarda. Daha sonra Volkan Kilimci'yi hatırlar mısınız bilmiyorum. Bursa maçında yediği iki tane hatalı golle Fatih Terim bir daha forma vermemişti. Öyle problemler o. Amerika'dan bir maçlığına bir kaleci transfer etmişti Galatasaray. Amerikalı bir kaleci
Friedel
vardı. Mesela o olmadı. Yani Galatasaray'ın olmayan kalecisi çok fazla. Ama onlar çok olduğu için Galatasaray'ın böyle bir geleneği olduğu düşünülüyor. O kadar çok deniyor ki Galatasaray bunları bulabildi yani.
Evet.
Ya işte mesela ortalama bir kaleci getirse Galatasaray herkes yönetimi topa koyar yani.
Evet.
Yani millet o high level kaleciye alışmış. En üst seviyedeki kalecilere alışmış durumda.
Kesinlikle.
Yani bir tane şey herkes şey bekleyecek şimdi. Hani en kötü Mondragon bekleyecek. Hani Mondragon'u da gömdüğüm için değil de hani ne bileyim Simovic'le şeyle falan kıyaslayınca Mondragon bir level daha aşağıda duruyor bence.
Tabii ki canım. Cordoba'nın yedeğiydi mesela Kolombiya milli takımında. Üçüncü kaleciydi. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Az önceki konuya değinerek Galatasaray'ın Muslera'dan sonra yerli bir kaleci getirip başını yer. Yani hem tahammül seviyesi düşük zaten yerli oyuncu. Şimdi ki, Ertaç'ı getirdin mesela ya da Günay'ı getirdin Antep'ten. Çok iyi kaleciler benim gözümde. Çok beğenirim ikisini de. Ya da Gökhan Akkan'ı getirdin. Çaykur Rize'de oynayan. Getirdin, koydun takımı. Olmayacak.
Mesela Beşiktaş'taki bir Mert yakışmaz mı o kadroya?
O da yetersiz.
Ya yetersiz mi kadar?
Yok yetersiz.
İşte, niye bırakıyor ki Mert'i bir dakika ya? Allah Allah.
O da yetersiz. Hani,
abi, bunu demeni bekliyordum abi.
Sakin.
Ortalığı karıştırma diyorsun.
Şey diyor, Şenol Güneş olmaz mı?
Şenol Güneş yan toplarda iyiydi mesela.
Vallahi ben hiç demedim bilmiyorum.
Rekoru da.
Rekorları var. Yani hakikaten çok acayip bir adammış. Ya adamdı yani. Ben seyrettim. Çıplak gözüyle seyrettim. Sahada seyrettim yani. İnönü stadında seyrettim. Hatta Şenol Güneş.
Peki. O zaman kapayalım yavaştan. Ne dersiniz? Evet. Hadi bakalım. Bugünlük ve bu haftalık bizden bu kadar olsun. Verim Maç programında teşekkür ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bizleri dinlediğiniz için. Haftaya salı günü yeniden görüşünceye dek diyelim. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Futbol sadece gol atmak, gol yemek midir? Futbol bundan çok daha fazlasıdır. Sayılar, veriler ve detaylı analizler Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Aslan'ın hazırlayıp sunduğu maç programında. Veri Maç hafta içi her salı, çarşamba ve perşembe günü saat 13'te Radyo Sputnik'te.